Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Yad-ı zerrat-ı kainat ömrü Fatiha. Mukaddime. Bu kitap 3 makale ile 3 kitap üzerine mürettebtir. Birinci makale. Unsur-ı hakikatin veyahut bazı mukaddimat ve mesail ile İslamiyet'e saygı bulmanın beyanındadır. İkinci makale, unsur-u belagatı keşfeder. Üçüncüsü, unsur-u akide ile ecvibe-i Japoniye beyanındadır. Kitaplar ise Kur'an'da işaret olunan ilmü's sema ve ilmü'l arz ve ilmü'l beşeri tahkik ile bir nevi tefsirdir.
Geçelim.
Unsur-u hakikat. Birinci makale. Maksada uruç etmek için mukaddimelerden istimdad etmek ehli tahkikin düsturlarındandır. Öyleyse biz de 12 basamaklı bir merdiven yapacağız. Birinci mukaddime. Takarrur etmiş usuldendir. Akıl ve nakil taarruz ettikleri vakitte akıl, asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir. Hem de tahakkuk etmiş, Kur'an'ın her bir tarafında intişar eden makasıd-ı esasiye ve anasır-ı asliye dörttür. Onlar da isbat-ı sani vahid ve nübüvvet ve haşr-ı cismani ve adalettir. Yani hikmet tarafından kainata irad olunan suallere şöyle: ey kainat! Nereden ve kimin emriyle geliyorsunuz? Sultanınız kimdir? Delil ve hatibiniz kimdir? Ne edeceksiniz? Ve nereye gideceksiniz? Kat'i cevap verecek yalnız Kur'an'dır. Öyleyse Kur'an'da makasıdan başka olan kainat bahsi istidradidir. Ta sanatın intizamıyla Sani Zülcelal'e istidlal yolu gösterilsin. Evet, intizam görünür ve kemal-i vuzu ile kendini gösterir. Sani'nin vücut ve kast ve iradesine kat'iyen şehadet eden intizam-ı sanat, kainatın her cihetinde boynunu kaldırarak her canibinden neman eden hüsn-ü hırkati nazar hikmete gösteriyor. Güya her bir masnu birer lisan olup saniyin hikmetini tesbih ediyor. Ve her bir nevi parmağını kaldırarak şehadet ve işaret ediyor. Madem maksat budur ve madem kainatın kitabında intizamı olan rumuz ve işaretini talim ediyoruz, ve madem netice bir çıkar, teşekkülat-ı kainat nefs-ül emirde nasıl olursa olsun bize bizzat taalluk etmez. Fakat o meclisi âli Kur'aniye girmiş olan kainatın her ferdi dört vazifeyle muvazzaftır. Birincisi, intizam ve ittifak ile Sultan-ı Ezel'in saltanatını ilan. İkincisi, her biri birer fenn-i hakikatin mevzu ve müntehabı olduklarından İslamiyet, fünun-u hakikiyenin zübdesi olduğunu izhar. Üçüncüsü, her biri birer nevin numunesi olduklarından hılkette cari olan kavanin ve nevamis-i ilahiye İslamiyet'e tatbik ve mutabık olduğunu ispat. Ta o nevamis-i fıtriyenin imdadıyla İslamiyet neşv-i nama bulsun. Evet, bu hasiyetle din-i mübin-i İslam, sair heva ve heves içinde müteallik, muallak ve medetsiz, bazen ışık ve bazen zulmet veren ve çabuk tevayyüre yüz tutan dinlerden mümtaz ve serfirazdır. Dördüncüsü, her biri birer hakikatin numunesi olduklarından efkarı, hakaik cihetine tevcih ve teşvik ve tembih etmektir. Ez cümle, Kur'an'da kasem ile temeyyüz etmiş olan ecram-ı ulviye ve süfliyeyi tefekkürden gaflet edenleri daima ikaz ederler. Evet, kasemat-ı Kur'aniye, nevm-i gaflette dalanlara kasrul asadır, karul asadır. Şimdi tahakkuk etmiş şu şöyledir. Öyleyse şek ve şüphe etmemek lazımdır ki, muciz ve en yüksek dereceye belagatlı olan Kur'an-ı Mürşid, Esalib-i Araba en muvafığı ve Tarik-i İstidlal'in en müstakim ve en vazıhı ve en kısası ihtiyar edecektir. En kısasını ihtiyar edecektir. Demek, hissiyat-ı ammeyi tefhim ve irşad için bir derece ihtiram edecektir. Demek, delil olan intizam-ı kainat öyle bir vecih ile zikredilecek ki, onlarca maruf ve akıllarına me'nus olar. Yani delil, müddadan daha hafi olmuş olur. Yoksa delil, müddadan daha hafi olmuş olur. Bu ise, tabii ki irşada ve meslek-i belagata, mezheb-i icaza muhaliftir.
Burada kaldım, çünkü uzun geliyor. Başlayalım yani isterseniz.
Birinci makale. Maksada uruç etmek için mukaddimelerden istimdad etmek ehli tahkikin düsturlarındandır. Öyleyse biz de 12 basamaklı birer merdiven yapacağız.
Yani bu çok önemli bir düstur, bir ölçü ehli tahkikin dünyasında. Bu birinci makale unsuru hakikat. Tabi hakikat âlidir. Hakikat derindir. Hakikat yüksektir. Her fikir, her akıl, her kalp, her gönül, her hissiyat hakikate uruç edemez. İşte mukaddemeler dürbün gibidir. Hakikati zihnimize yaklaştırır. Gönlümüze ısındırır. Alemimizin imbisatına kuvvet verir. Ya da mukaddemeler, tabiri caizse basamak gibidir, merdiven gibidir. Böyle kademe kademe, adım adım sizi hakikatle tanıştırır. Hakikatin usuliyetine ve ufkuliyetine bir ön şart olur. Üstad da bu ölçüyü esas almış. Bu unsuru hakikatta kaç tane? 12 tane mukaddeme zikretmiş. Demek ki bu her mukaddemeyi okuya okuya, talim ede ede, tezekkür ede ede, hakikat mesleğinde daha rasih bir keyfiyete çıkmanın inşallah imkanı olur. Cenab-ı Hak bunlara da istatlarımızı açsın, inşaat ettirsin. Bu çok önemli. Yani kanun-u belagat, hitap mesleğinde de mukaddemeye ihtiyaç vardır. Mesela bir insan bir hakikate hazır değildir. Onu hazırlayacak şekilde, yani kademe kademe, adım adım, ısındırarak, zevklendirerek, şevkini arttırarak, hikmet diliyle, delille, hüccetle, muhakemeyle, mantıkla giderek o iklime, o manaya yükselme noktasından, mukaddemelerden istimdat etmek, makam-ı tebliğin ve ilmi belagatın da lazımlarındandır. Evet.
Bu mukaddemelerde abi hakikate ulaşmak için takip edilecek usulü...
Usullardır, tabii usuldür. Metodolojidir, usuldur. Evet. Yani zihne yaklaştırıyor, bilinmeyen tarafların önünü açıyor. Bir de kademe kademe böyle merdivenle, bir insan merdivene yükseldiği zaman, alt merdivenden üst merdivene çıktığı zaman ufuk ve temaşa alanı ne yapar? Genişler. 10 merdiven çıktınız, 100 merdiven çıktığınız zaman sizin ihatanız, tefekkür ve istiklal sahanız daha vasi, daha geniş ve daha derin olur. Yani bu ehl-i hakikatın dünyasında önemli bir düsturdur. Bir meseleyi izah ederken de mukaddemelere müracaat etmek ehl-i tahkikin, ehl-i tefekkürün de mesleğinin lazımlarındandır. Evet.
Birinci mukaddime, takarrur etmiş usuldendir. Akıl ve nakil taarruz ettikleri vakitte akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir.
Bu takarrur etmiş bir usul, ilmi usulde bir kaide. Nakil nedir burada? Nakil, Kur'an ve hadis. Onu esas olarak konuşalım. Kur'an ve hadisle akıl karşı karşıya geldiği zaman ölçü nedir? Akıl esas alınır, nakil ne olur? Tevil olur. Ama şart var, o akılın akıl olması lazım. O akıl filozofun aklı değildir. O akıl çıplak, mücerret bir akıl değildir. Dinden, mukaddesattan, İslamiyet'ten tamamen soğumuş. Ateist, dinsiz, anarşist, nakıs, noksan, yetersiz bir akıl değildir. Müştehidin aklı. Kur'an'ın hakikatinde ermiş, tasavvuf etmiş. Akıl ve kalp mutabakatı ile rusubiyete çıkmış müştehidlerin aklı burada ne olur? Esas alınır. Şimdi buradan tabii çıkan ehemmiyeti bir nokta, İslamiyet bakın, akla ne kadar ehemmiyet vermiş. Mesela Hristiyanlık ile İslamiyet arasında çok bariz bir fark. Hristiyanlık ne diyor? Aklını at, gel. Hristiyanlık da mı? Aklını at, teslim ol. İslamiyet de öyle değil. Aklınla gel. Tezekkür et, tezekkür et. Bu cihazda biz Kur'an'ı açtığımız zaman Kur'an'da yüzlerce bu manada ayet var. Hiç tefekkür etmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Değil mi? Efela, yakülüm, efela,
yetefekkürüm.
Bak böyle yüzlerce ayette Cenab-ı Hak bizi tefekküre sevk ediyor. Çünkü Müslümanın, yani kamil bir Müslümanın, itikad çizgisinde rahsi ve sağlam bir Müslümanın aleminde akıl kalp mutabakatını esas alan bir akıl, bir anahtardır. Problemleri çözer, müşkilleri izale eder. Ama o akılın akıl olması gerektir.
Hem de
hatta bir Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Çok cahil bir dikkat. Cenab-ı Hak görüyor ki Allah, bakın ayet mealini ifade edeyim. Allah aklını kullanmayanı pislikler içinde bırakır. Allah aklını kullanmayanı pislikler içinde bırakır. Evet.
Hem de tahakkuk etmiş, Kur'an'ın her bir dalında intişar eden makasıd-ı esasiye ve anasır-ı asliye dörttür. Onlar da ispat-ı sani-i vahid ve nübüvvet ve haşr-ı cismani ve adalettir.
Kur'an'ın makasıd-ı asliyesi, asıl maksadı dörttür. Birincisi ispat-ı sani-i vahid. Yani kısa manada tevhid. Kur'an evvelen bizzat kitabı nedir? Tevhiddir. Tek bir Allah'ın uluhiyetini, rububiyetini, hallakiyetini ne yapıyor? İdraklara sunuyor, ispat ediyor. Kur'an'ın nazarında, Kur'an'ın gaye-i asliyesinin birincisi, ilki tek bir Allah'ın vahdaniyetini kalplere, ruhlara nakşetmek manasında delil ibraz etmektir. Bu bir. Yani ikincisi
ve nübüvvet.
Uluhiyet risaletsiz olamaz. Şan-ı uluhiyetin emrini, iradesini, daire-i vücubun sır ve esrarlarını, insanın görev ve sorumluluğunu, hayata gelişinin cihet ve cephesini hakimane beyan edecek muarrif, muallim, müderris kimdir? Peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Demek tevhidden sonra Kur'an üzerinde hassasiyetle durduğu ikinci nokta nübüvvet müessesesi, nübüvvet. Nübüvvet müessesenin de sizin de en sonu, en ekmeli, en büyüğü Kur'an'la tatip edilen Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Demek Kur'an'ın makasıdı, ikinci maksat bu.
Nübüvvette öne çıkan nedir? Yani sani'yi bildirip makas-ı ilahiye mi en öne çıkan?
Şimdi tabii yani nübüvvetin çok cihet ve cephesi var. Ama Cenab-ı Hak peygamberleri niye gönderdi? Kur'an'ın hakiki ve gerçek müfessiri peygamberlerdir. Kur'an'daki hakikatların talimi, tebliği, tamimini Cenab-ı Hak peygamberlere vasfı olarak vermiş. Bakın şimdi Kur'an açtığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah namazı emrediyor mu? Ediyor. Ama namaz nasıl kırılır? Namazın uygulaması Kur'an'da yok. İşte namazın uygulaması Resulullah'ın sünnetinde, muamelatında. Oradan alacağız. Kur'an zekatı emrediyor. Nasıl zekat vereceğiz? Zekatın teferruatı da Kur'an'da yok. Senin deven var, onun atı var, onun sürüsü var, onun da bağ ve bahçesi var. Ne kadar vereceksin, nasıl vereceksin? Bunun da uygulaması Kur'an'da yok. Bakın İslam'ın esası namaz, oruç. Oruç nasıl durur? İmsak. Bir sahabe bir gün geldi, ayette geçiyor ya, siyah ipi beyaz ipten ayırmak. Geldi, Resulullah gece kalkmış, ipe bakmış, siyah mı beyaz mı, ona göre imsak. İmsaka kadar geliniyor ya, ondan sonra oruç başlıyor. Gelince Peygamberimize, ya Resulullah ben siyah beyaz ipe baktım, Peygamberimiz tebessüm etti. O siyah beyaz ip mecaz. Gecenin karanlığı. İmsak. Şimdi orucun uygulaması. Hangi şey orucu bozar, hangi şey bozmaz? Namaz nasıl kılınır? Zekat nasıl verilir? Hac nasıl yapılır? Nasıl yapacağız? Ve diğer meseleleri dikkate aldığımız zaman peygamberler, peygamberimiz, Kur'an'ın neyidir? İlk ve en birinci müfessiridir. Kur'an'ın uygulamasını peygamberimiz ne yapmıştır? Üzerine almıştır. Dolayısıyla Allah'ın ahkamını tebliğ etmek, bir tanım etmek, uygulamak, yaşamak ve gelecek nesillere yaşatmak manasındaki görev ve sorumluluk önce kimindir? Risaletindir, peygamberlerindir. İşte Cenab-ı Hak da peygamberimize bu vazifeyi vermiş. İşte hatırlarsanız mesela veda hutbesinde peygamberimiz elini kaldırdı. Ben görevimi yaptım, yapmadım da. Üç kere şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Yani mahşer gününün dehşet ve şiddetinin bir boyutu da budur. Cenab-ı Hak mahşer gününde peygamberleri de sıraya çekecek. Gelin siz hakkı tebliğ ettiniz mi? Onun için peygamber hakkı ketmedemez. Hakkatı her yerde konuşur. Peygamber tevhide, tefsire girmez. Hak neyse, hakkat neyse onu açık, net, herkese tavım eder ve duyurur. İşte bu noktadan bakınca, işte sünnet-i seniye, Kur'an'ın yaşanan cihet ve cephesidir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet var ya, Peygamberimizin ahlakı, Kur'an'ın ahlakı. Kur'an'ın, Peygamberimiz tabiri caizse yaşayan Kur'an'dır. İşte tabi bugün bu asırda bir kısmı insanlar böyle işte Resulullah haşa devre dışı bırakacak şekilde bize Kur'an yeter diye insanları sünnetten koparmak istiyorlar. Bu tamamen yani, dinin ruhuna uygun olmayan bir harekettir. Bunu da
anlatıyorum. Allah'ın en çok bileniniz benim, ondan en çok korkanınız
benim. Benim, evet.
Ve Haşr-ı Cismani.
Yani üçüncüsü de, Kur'an'ın aşağı yukarı üçte biri ahiret hakkındadır. Haşr-ı Cismani diyor yani. İkinci diriliş. Ruhani değil. Hem ruhani ilatıyla hem de cismatiyle insan ne yapacaktır? Ebede gidecektir. Ve kayı soruklayacaktır. Dördüncüsü.
Ve adalettir.
Şimdi İşaret-i Mücaz'da adalet diyor. Risale-i Nur'da işaret şey. Burada adalet diyor. İşaret-i Mücaz'da da adalet ve ibadet diyor. Yani aralarında bir fark var mı? Zannediyorum fark yok. Belki adalet kelimesi şerhe muhtaçtır. Yani ne demek? Adalet nedir? Adaletin ilk ve birinci manası ihkak-ı hak etmektir. İhkak-ı hak. Bakın. Şimdi kulluğun hakkı nedir? Kulluğun hakkı Allah'a itaat ve ibadettir. Demek ibadet eden Ad isminin tecellisine mâkes ve aile olmuş olur. Yani kulluğun hakkını verir. Kulluğun hakkı Allah'a secdedir. İtaat ve ibadettir. Evet.
Yani hikmet tarafından kainata irad olunan suallere şöyle: ey kainat! Nereden ve kimin emriyle geliyorsunuz? Sultanınız kimdir? Delil ve hatibiniz kimdir? Ne edeceksiniz ve nereye gideceksiniz? Kat'i cevap verecek yalnız Kur'an'dır.
Yani ilmi hikmetin gözüyle, fıtrat diliyle sorgulandığı zaman bu soru beşer hayatında çok ehemmiyetli bir soru. Yani nereden geldik? Yani kısaca kuralım. Nereye gidiyoruz? Varlığımızın esprisi nedir? Şu kainat niçin tanzim edilmiş? İnsan hangi mana için yaratılmıştır? Sorumluluğumuz, hırkattaki sır ve esrarları insanlar mücerred akıllarıyla keşfedemezler. Mesela insan aklı keskin olsa, doğru, insan aklında mesela İslam tarihinde muvahhid olan insanlar gelmişler. Aklı, feraseti, kalbi selim olan insanlar. Peygamber görmeyen bu insanlar, akıllarıyla, istidlal yoluyla Allah'ın varlığını kabul etmişler. Şu alemin bir mutasarrıfı, bir Rabbi ve bir sahibi var. Bu alem boş değil. Kainattaki şu nizam ve intizam, şu mükemmeliyetler, şu sanatlar, şu hikmetler, şu inayetler tek bir varlığın, ilahın varlığını akla gösteriyor. Akıl bu noktaya kadar gider. Ama akıl insanın sorumluluğu ne? Görevi ne? Kainat için yaratılmıştır. Varlığın esprisine bunları akıl tek başına çözemez. İlla ne lazımdır? Vahiy lazımdır, kitap lazımdır. Tek kelimeyle işte bu suallere en güzel, en mukni, en müdellel, en mükemmel cevabı veren nedir? Kur'an-ı Azimşan'dır.
Öyleyse Kur'an'da makasıttan başka olan kainat bahsi istidradidir.
Yani demek ki Kur'an'daki temel bu dört maksat. Yani Cenab-ı Hak Kur'an'ı indirmiş. Allah'ın varlığını ispat, tevhid, nübüvvet, haşir ve bir de adalet ve ibadet. Kur'an'ın asıl maksadı bu. Bunun dışında Kur'an'da bazı meseleler zikredilmiş mi? Onların zikredilmesindeki maksat tedavi. Mesela Ustad bunu ifade ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değil. Kimya, fizik, coğrafya kitabı da değil. Ama Kur'an'da fizikle, coğrafyayla, kimyayla, eşler ilgili bir hakikat zikredilmişse, Kur'an ona tarih gözüyle, coğrafya gözüyle, fizik gözüyle bakmıyor. Tevhide alamet ve işaret olması noktasından getiriyor. Yani Kur'an'ın ikinci derecede, bu dört maksadın dışında ikinci derecede ifade ettiği manaların arkasındaki maksut mana nedir? Onları tevhide, şu dört maksada vesile kılmak için. Yoksa Kur'an bizatihi mücerred manada fizik ve kimya kitabı manasında anlamamak icap eder. Evet.
İkinci mana olarak teferruattır tabiri. Diğer mevzular teferruattır denilir.
Yani füruat manası, füru mesela İslam'da itikadi meseleler, yani İslam'daki meseleler usul alimlerin noktasından tasnif edilmiş. Aslı meseleler, fır'u meseleler, fır'ata ait meseleler. Muamelatla ilgili meseleler, fır'atla ilgili meselelerdir. Ticaretle ilgili, akitle ilgili bir kısım meseleler bunlar fır'at ilmidir. Yani burada tabi avam bunu fır'atı teferruat, haşa lüzumsuz ve emniyetsiz gibi anlıyorsa anlayış yanlış ve batıldır. Yani fer'i meseleler. Kur'an onlara da parmak basmış mı? Basmış. Ama onlara parmak basması ne namınadır? Tevhid namınadır. Hakkati Kur'an'ı hesabınadır. Bizzat onları, bizzat kendi vasıfların dokusundan değil, insanın görev ve sorumluluğu şu dört maksada vesile olması itibariyle Kur'an bu hakikatları zikretmiş ve zikrediyor. Evet.
Ta sanatın intizamıyla Sani Zülcelal'e istidlal yolu yani, gösterir.
Yani şimdi Kur'an'ın bu dört maksadın dışındaki bahislerindeki esas mana ne? Ta
sanatın intizamıyla
yani Allah o sanattaki intizamı intizam tam bir vahdettir. Bir şeyi intizamla yapmak yapan zatın ilminden, maharetinden, istat ve kabiliyetin mükemmelliğinden haber veriyor mu? Veriyor, evet. Sanatın
intizamıyla Sani Zülcelal'e istidlal yolu gösterilsin.
Allah'a delil yolu gösterilsin. Bu manada hizmet etmek için Kur'an'da İkinci derecede bazı meseleler ele alınmış.
Evet. Evet, intizam görünür ve kemal-i vuzuh ile kendini gösterir. Sani'nin vücut ve kast ve iradesine kat'iyen şehadet eden intizam-ı sanat, kainatın her cihetinde boynunu kaldırarak her canibinden leman eden hüsn-i hırkati nazar hikmete gösteriyor.
Ya şimdi kainata böyle dikkat de, ibret de, takip gözüyle baktığımız zaman kainatta zerrelerden galaksilere kadar nihayet kemalde dakik ve mükemmel bir ne var? İntizam var. Her şey inci gibi dizilmiş.
İntizam sanat.
Evet. Şimdi hepsi sanat ya. Yani zerrelerden galaksilere kadar hepsi sanat. Hepsi asar-ı ilahi. Ve kainat intizamla örülmüş. İntizamla yaratılmış. İntizamla kainat akıyor. Devam etmiş oluyor. İntizam, Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birisi intizamdır. Ve ilm-i ilahinin de en büyük delillerinden birisi nedir? İntizamdır. Çünkü bir şeye intizam vermek, tertip etmek, o şeyi yerli yerine yerleştirmek neyle olur? İlimle olur. Şimdi bak şimdi şurada şu kitaplar rafa dizilmiş. Şu kitaplar rafa dizilmiş mi? Bak şurada dizilmiş. Siz görmüyorsunuz ama burada görüyorum. Yani kütüphaneye bakın. Şurada rafa, kitaplar rafa dizilmiş. Şimdi çocuklar geldiler burada biraz oynadılar. Ondan sonra kitaplar açtılar. Biraz hareket, patırtı, gürültü. Kitapları birisi orada, birisi orada, birisi diğer yerde. Şimdi bu kitaplar yerine dizilecek. Bakın. Şimdi insanı çekin. Allah'ın yarattığı ne kadar canlı varsa hayalin hepsini buraya çağır. Fert değil, nevleriyle, develer, koyunlar, keçiler, uçanlar, kaçanlar, yürüyenler, karada, denizde, deryada, Allah'ın yarattığı ne kadar canlı varsa hepsi gelsin. Bakın, şimdi trilyonlarca canlı. Bakın şimdi bunların, bu canlılarda hayat var mı? Hepsinde hayat var. Hepsinde gönül var. Hepsinde bir manada güç ve kuvvet var. Öyle değil mi? Yani hepsinde efendim irade var. Az çok hayatını tedbir ve tanzim ediyor. Milyonlarca canlı 100.000 sene bekleseniz bu kitapları gelip rafa dizemez. Niye? Ne eksik? İlim. İlim eksik. Hayvanda ilim yok. Kitabı bilmez, kitabın münderecetinden anlamaz, kitabı dizmez. Bak, sadece dizmek, kitabı basmak demiyorum. Değil mi? Matbaada tanzim etmek demiyorum. Kitabı telif etmek de demiyorum. Sadece mevcut kitabı dizmek. Bütün hayvanlar bir araya geçer, raftaki iki kitabı yan yana dizemezler. Demek intizamın arkasında ne var? İlim var. İlim olmadan intizam olmaz. İlim olmadan sanat olmaz. Şimdi Allah'ın yarattığı bütün mahlukat sanattır. Ve nihayet intizamda mı? Evet. İntizam da nihayet kemalda mı? Doğru. Şimdi bütün kainattaki bütün tatbiki ilimler, üniversitedeki bütün tatbiki ilimler tek kelimeyle kainattaki şu intizamı ne yapıyor? Şerh ediyor, izah ediyor. Adına ne dersen de işte biyoloji de, jeoloji de, astronomi de, tıp de, say. Bütün ilimler kainattaki intizamı şerh etmiş oluyor. Onun için intizam hem ilm-i ilahinin en büyük bir delili hem de Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birisidir. Cümleyi bir daha okuyalım.
Saniyen vücut ve kast ve iradesine katiyen şehadet eder.
Şimdi bak intizamın arkasında ne var? Kast ve irade var. Evet. Niye? Niye kast ve irade var? Allah'ın yarattığı sanatlara bakın. Hepsinde mümeyyiz bir vasıf var. Devenin kafasına bak, gergedanın kafasına bak, ayıya bak, bülbüle bak, kuşa bak, insana bak, bütün canlıların kafalarına bak, hepsi farklı. Farkı fark eden farklılık. Neyle olur? Kasıtla olur. İradeyle olur. İlimle olur. Yani bak, bu nasıl bir derindir değil mi? Şu anda dünyada 7 milyar insan var. 7 milyar insanın, hiçbir insanın siması diğer insanın simasına benzemiyor. Bu ne demek? Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan'a, Hasan da Hüseyin'e benzemiyor. Bu ne demek? Demek ki şu simada 7 milyar farkı fark ettiren farklılık var. Ki Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan'a benzeriyor. Bütün nevlerde böyle. Nevlerde farklı var. Koyun nevi ayrı, deven ayrı. Her bir devenin ferdinde, her bir fertte gene var, ayrılık var, farklılık var. Bu ta gözünde, kulağında, ağzında, işte parmak izinde, ta genetik şifreye kadar in. Farkı fark ettirecek farklılık ancak neyle olur? İrade ile olur, kasıt da olur, ilim ile olur ve sonsuz bir kudretin yaratması ile olur. İşte bu cihette kainattaki bütün mevcudat, sanat diliyle, bir de orada hüsn-i sanat tabirini, değil mi? Hılkattaki hüsn ve güzellik. Hılkattaki güzellik de nedir? Hüsn-i küllidir. Bakın. Aslında tabii her şeyin üzerinde de durmak icabidir. Hüsn-i külli, beşerin eserinde hüsn-i külli yoktur. Beşer bir cihette, iki cihette yapar. İşte Allah bereket versin. Hüsn-i külli. Şimdi şu mekana bak, hüsn-i külli noktasından tahlil edelim. Konum. Sahibini suçlamıyorum da imara suçlayalım. Şu karşıdaki konuma bak. Ayağımızda perde oldu. Arkayı göremiyoruz bak. Hüsn-i külli noktasından nakız. Şimdi şöyle düşünün. Beşer böyle bir salon yapabilir mi? Nasıl? Bir, bu salon öyle bir salon olsun ki böyle baktığın zaman herkesi nazarını ihata etsin. Böyle uyduruk aydır, kurumlar olmasın. Bu bir. İkincisi, bu salon öyle olsun ki hava sirkülasyon noktasından mükemmel olsun. Ne yazın terlesin, ne kışın üşüsün. Yani bu salon öyle bir şey olsun ki ışık noktasından bazı tarafı aydınlık, bazı tarafı boş ve karanlık olmasın. Başka, bu salon öyle olsun ki ses aküstiği noktasında konuştuğun ses her köşede aynı manada yansıyasın, dağılsın. Başka, bu salon optimum maliyetle yapılmış olsun. Yani en ucuz maliyetle en mükemmel olsun. Başka, bu salon öyle olsun ki tezinat noktasından içeriye girdiğin zaman insanın ruhuna inşirah versin. Say gitsin bak. Şimdi bunları arttırdığımız zaman bak, beşerin sanatında hüsn-i küllü yok. Var. Bir iki ciheti yakalabildik mi Allah mübarek etsin. Allah. Yeter işte. Şimdi kainatta hüsn-i küllü var. İşte diyor İmam-ı Gazali'ye bu sözü söyleten hüsn-i küllüdür. Daire-i imkanda ne demiş İmam-ı Gazali Hazretleri? Daire-i imkanda ne varsa o en bedi ve en güzeldir. İşte gül öyle olur. Bülbül de öyle yaratılır. Sema böyle tanzim edilir. Arza böyle serilir. Hılkattaki mükemmellik. İfrat ve tefritten münezzeh. Proje noktasından, proje mühendisi noktasından bakınca işte insan nasıl olacak? İşte nasıl olacaksa Allah insanı öyle yaratmış. Akıl, şuur, göz, duygu, his, içsat ve kabiliyetin mükemmelliği. İşte bu cihette baktığımız zaman demek kainat sanat diliyle, intizam diliyle, intizam bir dildir, bir tesbihtir. Cenab-ı Hakk'ın hem zatının varlığını, hem ilmini, hem de Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatlarını ne yapmış olur? Akıl gözüne göstermiş olur. Evet.
Kainatın her cihetinde boynunu kaldırarak her canıbından leman eden hüsn-i hılkati nazarı hikmete gösteriyor. Güya her bir masnu birer lisan olup saniyin hikmetini tesbih ediyor.
Her bir masnu
birer lisan olup saniyin hikmetini tesbih eder.
Her bir masnu Allah'ın hikmetini ne yapıyor? Tesbih ediyor. Demek bu cihette her bir mahlukat, her bir masnu nedir? Müsebbihtir. Allah'ın kemalatını tesbih ediyor. Her bir masnu hal diliyle ne yapıyor? Ettahiyyatü lillah diyor. Allah'ın kemalatını kendi mahiyet aynasındaki tenasüp, güzellik, ölçü ve mizan diliyle haykırmış, başkalarına akıl gözüne göstermiş oluyor. Evet.
Ve her bir nevi parmağını kaldırarak şehadet ve işaret ediyor.
Evet. Fertte böyle, nevde daha külli, intizam, daha mübit, daha muazzam. Evet.
Madem maksat budur ve madem kainatın kitabından intizamı olan rumuz ve işaretini taallüm ediyoruz ve madem netice bir çıkar, teşekkülat-ı kainat nefs-ül emirde nasıl olursa olsun bize bizzat taalluk etmez.
Şimdi demek ki netice bir çıkar. Ne demek? Allah'ın yarattığı her şey sanat-ı ilahiyedir. Allah'ın yarattığı her şey mucizedir. Allah'ın yarattığı her şey mükemmeldir. Allah'ın yarattığı her şeyin arkasında ölçü, takdir, tanzim, inayet, rahmet gibi pek çok güzellikler vardır. Neye bakarsan netice derin bu çıkar. Ama ya şu dağı gel inceleyelim, bu dağın dibinde şu toprağın içinde ne var? Ne varsa var. Onu o sahanın uzmanları incelesin. Yani o cümleye bakın, oku.
Ve madem netice bir çıkar...
Yani hangi şeye baktığımız zaman her şey eser-i ilahiyedir, her şey sanat-ı rabbaniyedir, her şey mucizedir, her şeyin arkasında nizam ve intizam esastır, netice bir çıkar. Bu bizi nereye götürüyor? Doğrudan doğruya tevhide götürüyor. Ama efendim şu taş mıdır, şu kaya mıdır, şu mermer midir, bu mermerin özelliği nedir, şu altın mıdır, şu bakır mıdır, şu maddenin, şu eşyanın mahiyet ve hakikatinin detaylarına girmek bizi bir derece ne yapmaz?
Nasıl olursa olsun bize bizden
onun teşekkülatına medar, yani onun kimyası, onun fiziği, onun nitelik ve özellikleri bizi bizzat ne yapmaz? Meşgul etmez. Biz ona giremeyiz. Ancak ona girecek kimdir? O sahanın uzmanlarıdır. Sen petrol mühendisisin, sen maden mühendisisin, gidersin o taşı incelersin, granit midir, taş mıdır? Kireç midir, ne özelliğidir, onu incelersin. Ama ben tevhid gözüyle baktığım zaman şu da bir muvahhittir. Allah'a tesbih ediyor. Üzerindeki bütün ağaçlar, bütün çiçekler, bütün meyveler, oradaki bütün yaşayanlar Allah'ın varlığının ne gidir? Deniz hüccetleri. Ben böyle bakarım. Müslüman böyle bakar. Ama bu eşyanın detayla ilgili ayrıntılara fazla takılırsak insanın ömrü Nuh Aleyhisselam kadar dahi olsa buna ne yapmaz? Yetmez. Yani yetmiyor. Yani.
Madem maksat budur ve madem kainatın kitabından intizamı olan rumuz ve işaretini talim ediyoruz.
Yani remz olur, remz ve işaret. Yani kainat hal diliyle Allah'ın varlığını, vahdaniyetini ne yapıyor? Remz ediyor, işaret ediyor. Yani akıl gözüne gösteriyor. Yani aklı senin bunu görür. Neyle görüyor? İntizamla görür. Neyle görüyor? Hikmetle bak, kainatta abes yok. Neyle görüyor? Rahmetin tecellisiyle görüyor. Neyle görüyor? İnanla, ihsanla görüyoruz. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini bu remizlerle biz okuyoruz. İşte intizam bir remizdir, hikmet bir remizdir, inayet bir remizdir, değil mi? Rızık ya umumiyet nedir? Bir remizdir. Biz böyle okuruz. Bunlar remiz ve işaretler. Allah'ın varlığını okuruz. Ama kainatın nefs-i emirdeki teşekkülatı nedir? Bunun kimyası, fiziği, nitelik ve özellikleri, özgür ağırlığı, kainattaki vasıf ve nitelikle ilgili özellikler, o laboratuvarın işidir. Oradaki, o sahadaki uzmanların sahasıdır. Biz onların teferruatına gidersek, bir cihette boğulmuş olabilir miyiz? Olmuyoruz.
Fakat o meclisi âli Kur'an'a girmiş olan kainatın her ferdi, dört vazife ile muvazzaftır. Birincisi, intizam ve ittifak ile Sultan-ı Ezel'in saltanatını ilan.
Şimdi burada yani her ferdin dört tane değil mi? Görev ve sorumluluğunun altını çiziyor. Birincisi, şimdi kainata gelen, akıllı yürek sahibi olan her insan, bu insanlardan birinci derece biz Müslümanları kastederek, müminleri kastederek, daha kendimize bakan cephesiyle bu cümleyi şerh edersek, evet, birincisi bizim görevimiz, birinci görev oku.
İntizam ve ittifak ile Sultan-ı Ezel'in saltanatını ilan.
Yani Cenab-ı Allah'ın saltanatı neyle? İntizam diliyle. İttifak değil mi? Birlik ve beraberlik. diliyle kainat bir elden çıkmış. Kainatta işleyen hikmet bir, irade bir, kudret bir, ilim bir, Allah bir. Kainattaki intizam dilini, kainattaki birlik sikkelerini okuyarak Allah'ın vahdaniyetini kainata ilan etmek her Müslümanın ilk ve birinci vazifesidir. Şimdi bu vazifeyi ilmi kelam akaid noktasından düşünürsek, demek bizim görevimiz de Allah'a iman ve Allah'a imanı tebliğ, insanlara duyurmak. İlk görev. Sâne-i kainatı intizam diliyle, hikmet diliyle, kainattaki birlik diliyle vahdaniyetini tasdik edip, sâne-i kainatın varlığını aleme tebliğ etmek. Demek ki marifet artı tebliğ artı temsil manası bizim ilk görevimiz. Hakkat-ı Kur'aniye'de Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetinin hakikatlarında diğer bir tabirle derinleşmek. İmanda rusuliyete çıkmak, o imana medar hakikatleri, Allah'ın varlığını tebliğ etmek ve temsil etmek. Bir muvahhid, bir Müslüman manasını kendi hayatında fiilen yaşamak ve yaşatmak. Birinci görev bu.
Evet. İttifak, kemale gitmek için birinci basamak diyor, kuvvetle muhabbettir. Evet. Hani ittifak biraz intizam, İslamiyet'i yaşayarak bizim de nizama girmek, girmemize. Ve ittifak da bu kuvvetimize mi bakıyor yani alemde olduğu gibi?
Şimdi tabii burada kainatı nazara vermiş olduğu için, belki Müslüman'da arasına bakan rabıta itibariyle öyle düşünebiliriz de, ama o biraz kelamın vaz olduğu manaya tam mutabak olmuyor. Yani kainata geldik mi, kainatta gözünü açan her ferdin görevine, bak şu kainata, kainatta intizam hüküm fermadır. Yerlerden göklere kadar, ağaçlardan ferşlere kadar intizam muhittir ve nihayet kemaldadır. Ha bunu gör. Bir de kainatta ittifak, vahdet var, birlik var. Yani kainat bir elden çıkmış. Kainatta işleyen irade bir, kudret bir, ilim bir, hikmet bir, Allah bir. Allah'ın varlığı ve birliğini ne yapmak? Kainata ilan etmek. Bu iki manayı bileceksin. Bir de ilan ne demek ilan? Tebliğ manasıdır. Şu hakikatleri temsil manasıdır. Demek özetlersek bizim görevimiz kainata bakıp intizam dilini oku. Başka kainat tek bir elden, tek bir iradeden, tek bir kudretten çıkmış. Allah'ın vahdetini kainattan idrak et, anla ve sonra sâni'in varlığını bütün kainata ne yap? Tebliğ, ilan etmek. Demek ki marifet artı tebliğ. Tebliğin de kemalı temsil. Birinci görevimiz marifetullah'ta derinleşmek ve tebliğ görevini ifa ve icra etmek. Bu bir.
Yani. İkincisi, her biri birer fenni hakikatin mevzu ve müntabı olduklarından İslamiyet, funun-u hakikiyenin zübdesi olduğunu izhar.
Bakın, yani İslamiyet hakiki fenlerle çatışmış değil. İslamiyet feni inkar mı ediyor? Hayır. Fennin, bütün fenlerin özü, esası nerede mevcut? Kur'an'da mevcut, İslamiyet'te mevcut. Üstad diyor değil mi? Kur'an ilmin neyidir? Pederidir değil mi? Geçen hafta kovaladı. Ulumun, Kur'an ulumun seyyidi ve efendisidir. Yani, İslamiyet ilimle çatışmaz. İslamiyet ilimle, fünunla mübareze etmez. İşte tabii Üstad bunu muhakematı yazdığı zaman, şimdi yazılan eserleri bir de yazında telif edildiği dönemin mizacıyla mukayese etmek gerekiyor. İşte Osmanlı'nın son döneminde bir kısım Avrupa'ya gidip, sağlam gidip, cep yumurta olarak dönen bir kısım insanlar ne dediler? İşte Avrupa ilimde, teknolojide ileri gitti, biz geri kaldık. Avrupa top tüfek dedi, ileri gitti, biz Allah Allah dedik, geri kaldık. Tabii o asrın mizacında, o mesele, o günkü münevverler değil mi, aydınlar, efendim, kafa feneri olup da kalp ışığı olmayan insanlar, aydınlar, bunu o gün gündeme getirdiler mi? Son döneminde, işte bak, bizi İslamiyet geri bıraktı, Avrupa şu noktaya gitti, muasır medeniyetler seviyesi, bizim de şöyle olmamız lazım. Üstad onlara cevap veriyor. Hatta bunu biraz daha öne almış yani. Hayır, İslamiyet fenomunun düşmanı değil. İslamiyet'in getirdiği hakka, fenle ne olmaz? Mübareze etmez.
Çakışmaz.
Bizim Avrupa'ya nispetten geri kaldığımız, biz İslamiyet'e bütün gücümüzle, bütün ruhumuzla tam sarıldık, neticeye bu noktaya geldik değil. Biz İslamiyet'ten elimizi gevşettik. Kur'an'ın getirdiği çalışmaya, mesaiye, cevaliyete, faaliyete, leyse bil insanı illa ma sa'a, insana ayet-i kerime var ya, çalıştığından başkası yoktur. Bu ayetin hükmüne muhalefet ettiğimizden dolayı belamızı bulduk, Avrupa'nın gerisine düştük. Yoksa hakikat noktasında Kur'an ve İslamiyet ilimle, teknikle barışıktır. Onlara muhalefet etmez. Bu manayı izah etmek. Ama artık bugün bu mana pek beşerin gündeminde fazla önemini kaybetti. O gün Osmanlı'nın son döneminde bir kısım işte böyle cırk insanlar, İslamiyet'ten sıyırmış, tefessüh etmiş, mürtet manasına çıkmış insanlar. Bunu o gün, o zaman işte her mevsimin bir şeyi var ya, bir rüzgarı var. O rüzgar içerisinde meta, o çok böyle pompalandılar. Ama bugün herkes biliyor ki, yani biz İslamiyet'e sarıldık da çukura düşmedik. Biz İslamiyet'ten elimizi çektik, belamızı bulduk.
Evet. Üçüncüsü, her biri birer nevin numunesi olduklarından hırkatte cari olan kavanin ve nevamis ilahiye İslamiyet'e tatbik ve mutabık olduğunu ispat.
Yani bak, bunun üzerinden biraz öğrenebiliriz. Bakın, fıtrat kanunları. Şimdi bir fikir, bunun üzerinde biraz duralım, bir fikir, bir ideoloji, bir düşünce, hatta bir din kemalı, devamı ve sürekliliğinin çok ehemmiyetli miyarı, ölçüsü fıtrat kanunlarına mutabakat sırrıdır. Bir şey fıtrata mutabıksa o şey yaşar. Bir şey fıtrata mutabık değilse, onun ömrü nakıs ve kısa olur. O şeyi, yani o fikri, o ideolojiyi, o düşünceyi siz öyle altın kaplarda, kadehlerde sunsanız, mücevheratların içerisinde onu insanlara içirseniz, eğer o içirdiğiniz şeyi fıtrata mutabık değilse, fıtrat onu kusar. Ruh onu kabullenmez. O iş kalbe inmez. O iş insanın latifelerinde mekan tutmaz. Silinir ve gider. Daha açık ifade edeyim. Bir fikir, bir düşünce, bir ideoloji fıtrata mutabık değilse o saman gibi cılız olur. Buz gibi erir, toz gibi ufalır ve gider. Şimdi bu cihette, işte sünnetullah kanunları diyoruz değil mi? Bakın, Cenab-ı Hakk'ın kainatta vaaz ettiği sünnetullah kanunları. Ne de sünnetullah kanunları? Sünnetullah kanunları, Allah'ın kainatta vaaz ettiği kanunlarla insanın fıtratına koyduğu esaslar, hepsine ne diyoruz? Sünnetullah kanunları diyoruz. Adetullah, Allah'ın sünnetullah kanunlarından tahayyül ve tevdim olmaz. Mesela afaktaki sünnetullah kanunu, yer çekim kanunu ne? Sünnetullah kanunu. Yer çekim, sünnetullah kanunu. Bahar, yaz ne? Sünnetullah kanunu. Ağaçların filizlenmesi, açılması bir sünnetullah kanunu. Mevsimlerin gelmesi bir sünnetullah kanunu. İnsanın yaratılışı, sünnetullah kanunu. Doğar, büyür, gelişir, hastalanır, ihtiyarlanır ve ölür. Sünnetullah kanunu. Allah'tan evlat istemenin yolu nikahtır. Sünnetullah kanunu. Sabaha kadar en lastın, semadan çocuk yere inmez. Sünnetullah kanunu. Şimdi bu cihette insanın fıtratında da bir kısım sünnetullah kanunları var. Bakın, mesela nedir insanın fıtratındaki sünnetullah kanunu? İnsan ebed için yaratılmıştır. Sünnetullah. Dünya insanı işba etmiyor, doyurmuyor. Gel diyor, eğer bir kulağını bir insanın göğsüne yapıştırırsan, derinden derine ebed, ebed, ebed hissini duyarsın. İnsan ebed için yaratılmış, sünnetullah kanunu. İnsan köleliği istemez. Fıtrat kanunu. İnsan hürriyete aşıktır. Fıtrat kanunu. İnsan aciz ve fakir üzerine yaratılmıştır. Fıtrat kanunu. İnsan kerama hürriyeti ister. Fıtrat kanunu. İnsan terörden hoşlanmaz. Fıtrat kanunu. İnsan tahakkümden hoşlanmaz. Babası dahi 3 kere 5 kere çocuğuna tahakküm etti mi? Ondan sonra ya yeter artık. Yani. Dayanmıyor çocuklar. İnsan bak tahakkümden hoşlanmaz.
Fikre hürriyet, kelama serbestliği.
Fikre hürriyet, kelama serbestliği. Bunlar ne? Fıtrat kanunları. Bu fıtrat kanunları, bakın, bir ideoloji, bir fikir, hatta bir din, fıtrat kanunlarına uygunsa yaşar. O ebediyete gider. Fıtrat kanunlarına uygun değilse, o fikir, o düşünce, zevahirde ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa, zaman içerisinde o ömrünü tamamlar. Fıtrat, fıtrı olmayan şeyi tart eder, reddeder. Ama bu fıtrı değil. Saatlerce tutarsan, zorlamakla tutarsan. Sonra bir şey. Ama şimdi elin rahat, insan değil mi? Otururken, kalkarken eliyle meşgul oluyor mu? Olmuyor. Fıtrı. Komünizm de öyle. Mülkiyet yok. Mülkiyet, bak fıtrat, mülkiyet fıtratta esastır. Açık bir fıtrat kanunu yani. Bakın ben bazen ifade ediyorum. Mesela bir zengin aileyi düşün, çok zengin bir aile. Babanın arabası var, hanımın arabası var, ablasının arabası var, eniştenin arabası var. Aşiretin yakın evde, yani o ailede 10 tane araba var. 10 tane araba. Hepsinin anahtarları duvarda asılı. Çocuğum 17-18 yaşında diyor ki, arabasızlıktan kırıldık ya. Anladın mı? 10 tane araba var. Yok. İlla benim olacak, benim. Fıtrat. Ülkiyet. Benim olacak. Babasının, amcasının, kardeşinin, ablasının bunu kabullenmiyor. İlla benim olacak. Şimdi sen mülkiyetin önünü kesersen, aile, evlilik fıtri, ailenin önünü kesersen, sen kelama serbest vermezsen, sen insanları kayıt ve kuyuda koyarsan, anarşiyle, hiddetle, devlet terörüyle, vurmayla, kırmayla insanları suni duvarına tutamazsın. Ne olur? Nasıl olur? Belki şöyle olur. Bir suyun önünü kesersin. Bant yaparsın, bent mi diyeyim, bent yaparsın, set yaparsın. Hatta baraj gibi önünü kesersin, su birikir, sonra
gökten yıkar.
Ya öyle bir gelir ki yıkar, her şeyi önüne katar gider. Bakın beşer tarihinde fıtrı olmayan bütün faaliyetler yıkılmıştır. Ama 40 sene, ama 20 sene, işte komünizm 70 sene sonra ne yaptı? Gitti yani. Gitti. Terör, hiddet, şiddet, infial, vurma, kırma, üzerine kurulmuş bütün zihniyetler, bütün fikirler, bütün devletler netice noktasında ne olmuştur? Gitmiştir. İslamiyet fıtrat üzerine müessir. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin getirdiği bütün hakikatler, Üstad diyor, fıtrattaki kanunlara tam mutabakatla gelmiş. Yani Kur'an'ın getirdiği bütün ahkamlar, beşerin içtimai hayatının tedbir ve tanziminin kemaline ne yapmış oluyor? Hizmet etmiş oluyor. Bakın.
Fıtrat dini.
Fıtrat dini İslamiyet. Ha. Şimdi bakın, fıtratla insan arasında, yani şimdi tefekkür boyutu içerisinde bakalım. Fıtratla insan arasında çok yakın bir ilişki var. Yani kainat, insanın fıtratına bir cevaptır. Tek kelimeyle. Şu kainat var ya, şu kainat tek kelimeyle insanın fıtratına bir cevap. Kainatta asli ve tek proje kimdir? İnsandır. Bak, insanın fıtratına cevap. Ciğerlerin cevabı atmosfer. Göze cevap güneş. Kulağa cevap ses. Burna cevap kokular alemi. Dile cevap tatlar alemi. Hayata cevap bahar. İnsanın fıtratına cevap. Kainat. Şimdi Üstad Hazretleri bir cümle söylüyor. Diyor ki, şu kainata bak. Bu kainat ne kadar güzel. Ne kadar müzeyyen. Ne kadar rahmete, inayete, hayatın tecellisine mâkes aynı olmuş bak. Ne kadar bedi, ne kadar mükemmel, ne kadar güzel. Kainat güzel mi? Evet. İşte şu güzel kainatı yaratan Allah'ın insanın da hem dünyada hem de dekada ebedi güzelliğe ulaşması için getirdiği kanun ne? Kur'an. İşte bu cihette Kur'an fıtratı okuyor. Bu nokta çok önemli. Kur'an fıtratı okuyor. Kur'an kainatın tilavetidir. Kur'an kainatın nağmatından haber veriyor. Kur'an kainat kitabının kitabını ne yapıyor? Şerh ediyor, izah ediyor. Diyor ya, Kur'an'ı dinle. Kur'an'a ram ol. Kur'an'a teveccüh ol. Şimdi fıtratı, kainatı en güzel, en müdellel, en şahane bir şekilde şerh eden ne? Kur'an. İşte Kur'an tam fıtrata mutabık hareket etmiş olduğu için beşerin saadet ve sürurun kaynağı da Kur'an'a mutabakatla endeksidir. Bakın bugün bütün dünyada ciddi manada sıkıntı var. Ahir zaman bak. Terör, hiddet, öfke patlaması, tahammülsüzlük. İşte Avrupa'ya giriyorsunuz bak. Adamlarda zerre kadar şefkat yok. Merhamet yok. İnsaniyet yok. İnsaniyet. İşte hadiseleri yaşıyorsunuz. Bugünkü hadiseleri açıklığa konuşmaya gerek yok. Bak. Beşerin saadet ve sururu Kur'an'a teslim olmak gerekir. Eğer dünyanın devamı isteniliyorsa, eğer dünyada saadet ve sürur aranıyorsa, bunun yolu fıtrat kanunlarına mutabakattan geçer. Fıtrat kanunlarını da şerh eden, ifade eden, beşere sunan tek rehber nedir? Kur'an-ı Azimşan'dır. İşte Peygamberimiz bu ahkamı anlatıyor. Dolayısıyla اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَرْمَهِ قُلُونَ kalpler ancak Allah'ın zikriyle mütmain olur. Şimdi mahiyet-i insani haritasına baktığımız zaman bakın, şimdi Kur'an'da herkesin bildiği bir ayet var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ değil mi? Allah bizi niçin yaratmış? İbn Abbas'ın tefsiriyle ifade edersek biz iki mana için yaratılmışız. Biri marifet, biri de ibadet. Varlığımız, enerjimiz, istat ve kabiliyetimizin verilmesinin sırrı azimi Allah'a iman etmek, Allah'a tanımak ve Allah'a ibadet etmek. Bu iki bağlı için yaratılmışız. Bakın şimdi fıtrat diliyle ifade edersek, Allah insanın fıtratını, bilgisayar gözüyle bakın, Allah insanın fıtratını marifet ve ibadetle şey etmiş, kodlamış. İnsan marifet ve ibadetle kodlanmış. Fıtratın yazılımı bu. Ezeli yazılım bu. Yazılım. Marifet artı ibadet. Şimdi sen gel bu diskete yazılmış, formatlanmış disketin üzerine bir başka format at. Tutmaz ki. Silinmez. Silinmez yani. İslamiyet'in fıtrat üzerindeki müessiriyeti öyle kolay kolay silinmez. Uslatıyor ya. Bir insanın, bak bir insanın tamamen şeklen, amelen, hissiyaten, dinden, imandan, ırak olmakla beraber yine vicdanında, iş dünyasında yine maneviyat ilgileri vardır. Umdeler vardır. Böyle. Onlar kolay kolay
fıtraten ve vicdanen uzaklaşamıyor.
İslamiyet'ten uzaklaşamaz. Bir zaman bir doçent vardı. Amerika'da falan yaşamış. İslamiyet'e hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Tamamen ateist ve dinsiz. Açık olarak da kendini ifade ediyor. Bir sohbete demiş ki, ya demiş, ben hiçbir şeye inanmıyorum. Ne Allah'a ne ahirete. Bakın. Ama demiş, ben banyoya girdiğim zaman, kusul abdesti almadan çıktığım zaman zannediyorum ki gök kubbe benim başıma çökmüş. Niye diye sormuşlar. Çocukken annem bana telkin ediyordu, oğlum banyoya girdim de çıkarken kusul abdesti al çık. Ben de 38 yaşına geldim, Amerika'da bu kadar talim öğrendim. Annemin bu telkininden bir türlü kurtulamıyorum. Hiçbir şeye inanmadığım halde yine banyoya giriyorum, yine kusur abdesti alıp çıkıyorum. Fıtrat. Fıtrat yalan söylemez. Fıtrat Allah'ı arar. Beşer tarihine bakın. Bak beşer, tarih boyunca hiç dinsiz yaşamamış. İlla aramış. Şimdi doğan çocuk, bakın fıtrat, fıtrat kanunu. Doğan çocuk neyi arar? Memeyi arar bak, göğüse doğru gider. Ama bir kısım fıtrat düşmanları çocuk memeye giderken önüne emzik verirse, yalancı emzik, bir de bala batır yalancı emzik verir. Çocuk ya daha raşit değil, onu emer, büyümez, vücut gelişmez. Şimdi fıtrat Allah'a arıyor, Allah'a yöneliyor. Bu din ve mukaddesat düşmanları o emzik gibi, efendim, batıl fikirler onun veçini ne kadar çevirmiş olsa da bile bakıyorsun adam 20 sene batılda yaşıyor, 40 sene sonra eyvah diyor. Yanlış yapmışız. Yalana secde etmişiz. Nefsimizin pisliğinde batmışız. Bağdı, harabı basınlar, eyvah. İş işte, iş işte. Bakıyorsun, bir tövbeyle, bir istiğfar, bir ilticayla fıtratına dönüyor. Fıtrat Rabbini arar. Fıtrat bakın. Fıtrat kanunları. Şimdi çok geniş bir bahis girdik de şimdi çıkamıyoruz. Şimdi bakın. İnsanın fıtratında var. Fıtrat. İnsan sevdiğini zikreder. İnsan sevdiğini unutmaz. Fıtrat kanunu. Sevdiğini zikreder. Döner, dolaşır, gelir. Seni yaratan Allah, seni yaşatan Allah. Yer ve göğü bütün nimetleri senin başını bağlayan Allah. Demek ki zikir ve tesbih fıtratın neyidir? Lazımıdır yani. Fıtrat illa Allah diyecek. Diyemiyorsa demek o fıtrat tefessü etmiş. O fıtrat bozulmuş. o fıtrat nitelik ve özelliğini kaybetmiş, tefessür etmiş. Onun için İslamiyet fıtratın kanunlarını yapmış, tam itaat ve inkiyat. Neşvine önünü açmış. Hatta fıtratın kanunlarını Kur'an ne yapmış oluyor? Şerh etmiş oluyor. Üstad Hazretleri Şahat-ül Cezab-ı Muran'la ilgili ifadesi var, diyor ki, kainatta, dünyada muvaffak isteyen, muvaffakiyet isteyen, fıtrat kanunlarına mutabık hareket etsin. Eğer fıtrat kanunlarına uygun hareket etmezse, o çarkların altında kalır, ezilir ve gider. Ezilir. Şimdi buradan bir de bize bakan cephesiyle bir ders çıkartabilir miyiz? Çıkartırız. İnsan efalini, hareketini, tarzını, hayat, meslek ve meşref ve mesleğini tanzim ederken iş dünyasında çok önemli ilk filtre, ilk mehenk taşı fıtrattır. Fıtrat analizi yap. Şu yaptığım iş, şu yüklendiğim görev, şu sorumluluk fıtrata muvafık mıdır, değil midir? Fıtrata uygun mudur, değil midir? Bakın, fıtratın murakabesinde çok önemli bir nokta insandaki vicdandır. Eğer o vicdan tamamen tefessür etmemiş ise, tefessür etmişse ona bir şey diyemem. Tefessür etmemiş ise vicdan murakıf ve muhasiptir, sana yol gösterir. Onun için Peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki, müftü fetva verse de 3 kere, sen kalbine sor, sen kalbine sor, sen kalbine sor. Onun için vakiler demişler ki, bir işe teşebbüs ediyorsun, ya bu adam bu iş helal mıdır, haram mıdır, caiz midir, değil midir? Kalp tefessü etmemiş ise, kalbin sana fetvayı verir. Bu işte yanlış var. Hata etme, halt etme. Bu işte yanlış üzeresin. Vicdan murakıptır, kalp muhasiptir. Müftü fetva verse de 3 kere hadis, sen kalbine sor, sen kalbine sor, sen kalbine sor. Kalbin, gönlün, üç dünyanın o cihetten rahatsız oluyorsa o işe girme. Oradan elini çek. Onun için insanın manevi hayatının çok emniyetli bir filtresi fıtrata mutabakat sırrıdır. Fıtrata mutabakatla hareket ediyor musun, etmiyor musun? Hayatın, fıtratın şerh ve ifadesi mi? Şerh ve izahı mı? İzahı ise tamam. Değilse, demek ki sen fıtrata muhalefetle hem şeriat-ı fıtriye hem de ahkam-ı ilahiye karşı nesin? Lakaysın, lavvalisin veya muhalefet ediyorsun. Fıtratın şehadeti sadıkadır. Fıtrat yalan söylemez. Bak, bu ölçü müdür yani? Fıtrat yalan söylemez. İşte bunun mesela en basit örneği nedir? Ördek yavrusu yumurtayı kırar. Yumurtayı kırdı, bakıyorsun bir şey arıyor. Neyi arıyor? Suyu arıyor bak. Yok olan şey aranmaz. Ne ki aranıyorsa o vardır. Ördeğin yavrusu suyu arıyor. Suyu gördüğü zaman sanki efendim yüzlerce sene suyla ülfet edilmiş gibi göğsünü koruyor. Saatlerce yüzüyorlar fıtrat. Yani bir lokantaya gittiğin zaman garson dese ki ne yiyorsun? Bana öyle bir yemek getir ki kâliyatı olmasın bak. Olmayan şey istenmez. Ne ki isteniyorsa o vardır. Fıtratın şehadeti aynı zamanda ahiretin de varlığının en büyük bir delilidir. İnsanın fıtratı beka istiyor. Ebediyeti istiyor. Yok olan şey istenmez.
Vermek istemeseydi istemek
vermezdi. Demek ki ne ki isteniyor o nedir? O vardır. Aslında bütün kainattaki fıtrat kanunları insanın hayatının devamı, saadet ve sürru içindir. Bakın, şimdi çıkıyorsun şu berbat ormanlarında teneffüs ediyorsun. Bak ciğerlerin ne yapıyor? Lezzet alıyor değil mi? Çok güzel bir yemek yiyorsun, ondan lezzet alıyor musun? Denize gidiyorsun, kulaç atıyorsun, lezzet alıyorsun. Bakın, hayatın nimetlerden istifade edecek lezzeti var mı? Var. Yani fiziğimizi, madde hayatımızı, bedenimizi, sıhhatımıza medar güzel şeylerden terezzü ediyor muyuz? Ediyoruz. Bakın Cenab-ı Hak fıtrat kanunlarını koymuş. Hayatın devam ve bekası için. Tamam. Peki Kur'an'daki kanunların bazının esprisine ciğerlerin teneffüs ediyor mu? Ediyor. Yemek yerken midem lezzet alıyor mu? Dilim lezzet alıyor mu? Böyle refah ve saadete medar bir açılım olduğu zaman ondan sen lezzet alıyor musun? Alıyorsun. İşte kalbinin, ruhunun, nefsinin, hayatının, hafinin, ahvanın, bütün latifelerin de lezzetinin kaynağı Kur'an'a mutabakattır. İşte şu güzel havayı, şu iklimi yaratan Allah senin madde hayatının tedricin bu nimetleri senin için sermiş mi? Bunların hepsi rahmet mi? Ha? Kur'an da senin fıtratına rahmet. Yani sen Kur'an'ın hakikatlerini masteder, emer, hayatını yaşatırsan sen dünyada dahi firdevsi bir cenneti yaşamış gibi olursun. Sanki cennet hayatının dünyada paketlenmiş bir programı. Onun için bak peygamberimizin aslı ne demiş? Aslı saadet. Aslı saadet. Aslı nur. Aslı nur, aslı saadet. Demek saadet nerede? İmanda. Elhasıl saadet İslamiyet'te. Saadet imanın gölgesidir. Tek yerine. İman ne kadar inkişaf ederse, ağaç ne kadar büyürse, gölgesi de o kadar ziyadeleşir. Demek dünyadaki saadetimizin esas kaynağı, menbaası, medarı nedir? İmandır, imanlı hayattır. İşte imanlı hayatın içerisine girersek, inşallah madde hayatımızın teneffüsü gibi manevi hayatımız da inşallah hem dünyada hem de ahirette halidine fihalede sırrına muhakkes ve aynı olur inşallah.
Evet, bu hasiyetle din-i mübin İslam, sair heva ve heves içinde muallak ve medessiz, bazen ışık ve bazen zulmet veren ve çabuk tevayyüre yüz tutan dinlerden mümtaz ve serfirazdır.
Demek ki, yani bakın, bir din fıtrata mutabık değilse ve birilerinin de mehazı semavi değilse, vahiy eksenli değilse o din nedir? Yalandır, yanlıştır, beşeri. Dünyada da perişan eder, zulmete götürür, dünyasını da yakar, ahiretini de elde diyen perişan eder. Onun için İslamiyet en son, en mükemmel, en müstesna din. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Sizin için İslam'ı seçtim, demiyor. Siz için din olarak İslam'ı seçtim. Cenab-ı Hak, hakkıyla amel olan kullarından olsun. El-Fatiha.